Geçtiğimiz evet. hafta abi Ehl-i Suffa efendilerimizden bahsetmiştik. Son programımızda sizlerle birlikte.
Evet, ve Medine devri anlatılıyordu. Ehl-i Suffa'ya nereden gelindi? Şuradan gelindi. Medine-i Münevvere'nin hem şimdi bir mekana o mekanın ruhu aksetmeye başladığında o mekanın ruhu ve mekanı oluşturan diğer objeler bir imtizaç, bir birbirine uyum halini alır. Başkalaşır. Nasıl ki insanın manevi haline göre siması değişir, şekli değişir, giyim kuşamı değişir. İlle bu değişmesi lazımdır değil. Gayri tabii o maneviyatı taşımak için insanda sadece kılık kıyafeti konuşmuyorum. Fiziki olarak bile değişiklikler olur, zuhur eder. Cenab-ı Hak bu değişiklikleri beyan ederken Kur'an-ı Kerim'inde mesela müminleri tarif ederken Estaizu billah Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Onların simalarında secde eserini görürsün. Onlarda secde eseri vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki aynı böyle olduğu gibi insanda taşıdığı maneviyat, hatta fikriyata göre sadece maneviyatı demeyelim, belli fikirde olan insanlarla böyle sahir başka fikirde olan insanlara bakın, simaları birbirine benzemez. Bir başka ifadeyle aynı fikirde, aynı ideolojide olan insanlara bakın, birbirlerine bir şekilde benzemeye çalışırlar. Benzetmeye çalışmasalar da benzemeye başlarlar. İnsanda böyle belli manevi hal, fikir vesaire insanın vücudunda eserler bırakır. İşte aynı bunun gibi mekanlar da, yaşanılan yer de taşıdığı maneviyata göre farklılaşır, değişime uğrar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru zaten kendi zatından evvel oraya teşrif etmişti, gelmişti. Medine-i Münevvere olmuştu. Zaten nurlanmadan Hazreti Fahri Alem gelip de bizzat orada bulunmaz. Yani nur-u Muhammediye ile temizlenir. Nur-u Muhammediye ile beraber cismi Muhammediye'ye ve ruhu Muhammediye insanlar vasıl olur. İşte aynı bunun gibi Medine-i Münevvere'ye nuru gelen iki cihan serveri Efendimiz, ruh mu el ceset, cesedi paki Muhammedileriyle, pak, temiz, mutahhar, ta ezelden temiz olan, o nazif, temiz ve nazik olan mübarek bedenleriyle Medine'yi şereflendirdiklerinde, her türlü şekilde de değişme o mekanda gözükmeye başladı. Mescid-i Nebevi'nin inşası, hemen hücre-i saadetlerinin yani hanelerinin düzenlenmesi ve ondan sonra da o mekana bitişik veya o ihvan, o cemaat olduğu için o mekanında nasıl canlandığı hususunda ağlayan direği, Ashab-ı Soffe'yi, Medine-i Münevvere'nin halini, Mescid-i Nebevi'nin halini konuşuyorduk. İşte mekan bu şekilde şekillenmeye başladığı gibi Medine-i Münevvere'nin kendisi de öyle bir şekle, öyle bir mahfazaya, öyle bir çehreye kavuşacaktır ki bu medeniyet timsali ve yegane numunesi olan şehir adeta medeniyetin sembolü haline gelecektir. Ve bu iki cihan serveri Efendimiz nasıl ki geldiğinde ilk önce adaleti ve adalet üzerine inşa edilmiş olan imanı, bir başka deyişle imanın gerektirdiği adaleti, bunların birbirinden ayrılmayacağını anlatan ve hatta vaz eden, ortaya koyan Hazreti Fahri Alem, Medine-i Münevvere'de kendisine tabi olan veya henüz kendisine tabi olmayıp dinen, fakat bir şekilde hükmüne tabi olabilecek insanları düşünerek bir medeni çizgi, bir anayasayı ne yapmış oldu? Medine-i Münevvere'de hazırlamış oldu. İşte bugün o ilk İslam devleti başlığı altında okuyacağımız ve inceleyeceğimiz şey esasında bir devletin anayasası, bir medeniyetin anayasası olarak tarihe geçecektir. Tarih bunu böyle kaydetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tamamıyla her şeyiyle teşekkül ettirdiği bir devlet olması hasebiyle ilk İslam devleti deniyor. Fakat esas devlet fikri ve devlet çehresi Medine-i Münevvere'de kazanmıştır. Kim kazanmıştır? Beşeriyet. İnsanlık gerçek medeniyeti bu sayede bulmuştur. Her şeyin mükemmeli Resulullah Efendimiz'de gözüktüğü gibi kemal derecesinde olan şeyler bile onda ekmel, ekmen-i mahlukat ve eşref-i mahlukat olması hasebiyle onda gözüktüğü gibi beşeriyetin ihtiyacı olan kanun ve nizam da Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber en mükemmel halini bulmuştur. Acaba öyle midir diyenlere şu anda bizi dinlemelerini tavsiye etmekle iktifa edeceğiz. Buyurun.
Peygamber Efendimiz 13 senelik Mekke devrinde mesaisini tamamıyla iman esaslarını anlatmaya hasretmişti.
Evet, şimdi tabii böyle bir giriş yaptık ama sevinci fazla sürmedi. Yani böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi bu cümleyi, bu girişin, bu takdimin, mukaddimenin neresine acaba adapte edebiliriz diye düşünüyoruz. Efendim elinizde okumayı verin denebilir. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir kitap okunurken, birisi dinlenirken dahi bir mantık, bir hareket noktamız, bir bakışımız, bir perspektifimiz olsun. Her insan hata yapabilir. Bizler otursak 100 tanemiz bir araya gelse belki şu eserler gibi eserler ortaya çıkartamayız. Bu eserler kolay çıkmıyor. Ama bu eksiksiz ve hatasız demek değildir. Bir başka deyişle eksiği ve hatası oldu diye de bu eserler kötü eserler demek değildir. Ama yeri geldiği zaman da bunu tespit etmek lazım. Şimdi bu söz, müsaadenizle ben tekrarlayacağım. Peygamber Efendimiz 13 senelik Mekke devrinde mesaisini tamamıyla. Şimdi subhu mesa denir. Mesa akşam manasına gelir. Ekstra çalışmalara mesaiye kaldım denir. Mesela bir adamın 9'da 5 arası işi varsa mesaisi nedir? O 5'ten sonra 9'a kadar çalışır. Onun için 3 saatlik mesai yapar. Mesai iş harici, gün haricinin dışında ekstra akşam yapılan işe mesai, gece yapılan iş, ekstradan yapılan iş demektir. Şimdi bir kere o sözden aldığımızı düşünelim. Peygamber Efendimiz 13 senelik Mekke devrindeki mesaisini tamamıyla deyince bütün ekstralarını niçin kullanmış? İman esaslarını anlatmaya hasretmiş. Yani işi gücü falan var ama boş zamanlarında veya bütün gününü işi gücü bırakmış, bu işle uğraşmış. Şimdi bunu sizin için söylediğimizde, bizim için söylediğimizde Allah Allah ya ne muhterem insan deriz. Fakat peygamber için bu söylenmez. Adı üstünde peygamber. O zaman nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 senelik Mekke devrinde bir peygamberin, bir nebinin yapabileceği en güzel vasıfla, en yüksek dereceyle Mekke devrini bütün iman esaslarını herkese şamil kılacak şekilde tebliğini yapmıştı. Bu. Mesaisini ona hasretmişti. Başka bir şeye mesai harcayabilir mi peygamber? Onun uykusu bile ibadet değil mi? Yattığı zaman nebilerin uykusunda abdestleri bozuluyor mu? Hayır. Neyi konuşuyoruz burada o halde? Ne kadar tuhaf bir durum. Uyku halindeyken bile, uyku hali bile Allah Resulü'nü vahye muntazır bir halse ve öyle bir nebinin bir şehirde uyuması bile, mihman olması bile o belde ve hatta dünya kainata bir rahmetse, onun mesaisini şuraya ayırdı tamamıyla denilmesi bizim kendi hocamız, etrafımız, arkadaşımız gibi bir şey görmekten kaynaklanır. Hiç, ne kadar inkar etsek de, ne kadar biz bazı şeyleri kabul etmesek bile, farklılaşmayı, yozlaştırılmayı, biz buna uymadık, biz bu çarka girmedik desek de, maalesef ta küçük yaşlardan beri bize bir şekilde kakalanan, zorla, metazoru ile farklı bir şekilde angaje edilen, ne bileyim zerk edilen düşünce yapısından çıkamayışımızdan kaynaklanıyor bu. O sebepten biz koca karı imanını arar hale geldik. Çünkü hiç olmazsa onun bilgisi eksik. Ama bizim itikadımız eksik. O bozulmuyor. Fıtratındaki bozulmayan şeyle, az bir bilgiyle hayatını idame ettirebiliyor. Ama biz birçok bilginin yanında birçok bozuk, metodu da beraberinde aldığımız için işte neticeler böyle çıkıyor. Bu çok yanlış bir ifadedir. Hiç hoş bir ifade değildir. Fakat nedir? Hani şunu anlatmak isteyebilir. Belki kardeşimiz, hocamız, üstadımız. Efendim 13 senelik Mekke devrinde imani esaslar daha çok konuşuldu. Allah'a iman edin, birliğini anlatır ama namazıydı, abdestiydi, bunu hayata tatbikiydi, daha ibadet faslını pek konuşamamışlardı gibi bir şeyi anlatmak, ilk etapta böyle bir şey girmek için böyle bir söz sarf edilebilir. Fakat neticede maksat ne olursa olsun veya anlatmaktaki garaz ne olursa olsun, esas maksadı ilahiyemize, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına müsadif, tesadüf eden, yakalayan, mukarin olan, yaklaşan maksadın ötesine geçmemeli söylediğimiz sözler. Biz bu sözden istiğfar ederiz ve ümit ediyorum ki diğer baskılarında da böyle bir söz yazmıyordur, böyle bir cümle geçmiyordur. Evet.
Bu imani hizmet sayesinde birçok kimse İslam'ın saadetli sinesine koşmuştu. İmanlı insanların sayısı çoğalmıştı ve Müslümanlar gözle görülür bir kuvvet haline gelmişlerdi. Evet,
yani yine kesmek istemiyorum da hani dediğim gibi iki can serber efendimiz gelmiş, falanca asırda yaşayan biz müminleriz. Düşünün, öyle düşünün hadiseyi. Biz yani bir gayret yapıyoruz, böylece İslam'ın sinesine gelenler oluyor. Tamam, bizim için doğru bu söz. İslam'ın kendisi Hazreti Fahri Alem, Hazreti Peygamber. Yani bu sayede İslam'ın sinesine girenler değil, Resulullah'ı tanıma fırsatı bulmuşlardı. Resulullah'tan aldığını anlatanlar için bu söz söylenir. İslam'ın sinesine girenler oldu. Kim? Mustafa çok çalıştı. Filanca yere gitti. Tacikistan'da şöyle hizmet etti. Papua Yeni Gine'ye gitti. Orada öyle bir gayret etti ki İslam'ın sinesine girenler oldu. Çok güzel, tamam. Ümmeti Muhammed'dir çünkü Mustafa Efendi. Vesile olmuştur. Hazreti Fahri Alem Efendimiz'den bilinmiyor ki. Hazreti Fahri Alem'i tanıdılar. İslam'ın sinesine girenler olmuştu. Sine kim? Sine, Sine-i Muhammed. Sine-i Muhammed konuşuluyor. Giren dediği insanlar da sahabi. Yanına giremeyeceğimiz insanlar henüz. Bırak sinesine girmeyi. O yüzden böyle bir şey yapalım ve birazcık böyle birkaç satır atlayalım ki yoksa bu hızla gidersek biz aşağı tarafları okuyamayacağız.
Hazreti Resulullah'ın Medine'ye gelir gelmez gerçekleştirdiği en mühim iş muhacirlerle ensarı kardeş yapmış olmasıydı diye okudum ama abi herhalde üst üste gelecek biraz.
Allah Allah. Yani hakikaten şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, tabi muhabbet bağında muhabbetten başka bir şey konuşmamak lazım ama yani şöyle Allah için bir düşünelim. Böyle bir ifadeyi bir başka yerde görseniz, Resulullah Efendimizin Medine-i Münevvere'yi şereflendirdikten sonra yaptığı en mühim iş, değil mi? Öyle diyor. En mühim iş nedir? Ensarla muhaciri kardeş yapmaktır. Sonra gelen mühim işi hangisi? Ya hocam sen ama çok hissi davranıyorsun. Yani sen burada konuşurken belli bir senede dayanarak mı konuşuyorsun? Bu Hazret bunun mühim bir hadis olduğunu söylüyor. Peki ama sen hissi olarak böyle konuşuyorsun. Peki ben de o arkadaşımıza böyle diyen insana sorarım. Peki bunun en mühimmiş olduğu hakkında bir vahiy, bir hadisi şerif, sahabiden nakledilmiş bir hadise var mı? Yani Resulullah buyurdu ki diyebilir mi bir insan? Medine-i Münevvere'ye geldiğimizdeki en mühim işimiz, en büyük meselemiz buydu, hallettik. Var mı böyle bir şey? Bir ayet var mı efendim? Sahabe-i kiram aralarında oturduğunda vallahi bize sorarsanız Resulullah'ın en büyük yaptığı iş Medine'ye geldiğinde en önemli işi şu Ensar'la muhaciri kardeş etmekti diyebilecek bir tane var mı böyle bir kayıt? Peki bu normal bir söz müdür? İki cihan serveri efendimizin Medine-i Münevvere'ye gelir gelmez Ensar'la muhaciri kardeş etmesi çok mühim neticeler verdi. Tamam. Aynı söz. Mühim neticeler verdi. Çok önemli neticeler verdi. Ama Resulullah'ın en önemli işi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşrifi, hatta söyledim demin, Medine'de uyuması bile yeter. Yani niye sen Resulullah Efendimiz'i ne zannediyorsun? Böyle söyleyince de hadi başka bir tribün ayağa kalkıyor. Siz efendim Resulullah'ı fazla yüceltiyorsunuz da falan. Aman ya Rabbi, yani zatenlerini yüceltecek halimiz yok. Biz bir kişiyi yüceltmeye çalışır ki o kadar ruhen Resulullah Efendimiz bize incinmiştir ki halimizden bellidir. Bundan sonra artık kendimizi affettirmek için ayaklarına mı kapanırız? Selatü selamlarla gözlerimiz mi yaşarır? Ne yaparız bilemiyorum. Bu millet, bu cemaat, bu insanlık, bu gençlik Resulullah Efendimiz'in muhabbetini unuttu. Çok büyük bir yozlaşma içerisindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu kadar uzak olduğumuz bir zaman hiç yaşanmadı. Eğer diğer insanların, sureta insan gözükenlerin tasallutu olmasaydı, bir karikatür krizi olmasaydı, başka hakaret halimiz sözler olmasaydı, bendeniz böyle tekrar yeniden bir hareketin başlayacağına da inanmıyordum. Bu şer gibi gözüken şeyde bir hayır zuhur etti. Biz çok unuttuk Resulullah Efendimiz. Medine-i Münevvere'ye gelmiş, en mühim işi buymuş. Nasıl tespit ettiniz efendim bunu? Ha ben şu kavimdenim, şu şeydenim. Peki tamam da nasıl yaptın? Yani sen Evsli misin, Hazreçli misin? Medineli misin, Mekkeli misin? Tarihte falanca kişi böyle demiş olabilir. Ama Resulullah Efendimiz için böyle bir şey söylemek. Şu sünneti, şu sünnetinden daha eftaldir diye konuşmak bile caiz olmayan bir fahri alem için Medine-i Münevvere'deki en mühim işi diye bir tabir kullanmak yanlıştır. Yanlıştır, yanlıdır. Resulullah Efendimiz'i objektif olarak anlatmaktan uzaktır. Bırak subjektif anlatmayı. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Biraz insaf etmeli. Karşıda konuştuğu kişiyi insan biraz tartmalı. Hem mühim işler hususunda bir sıralama yaparsa, tarihi bilgisi olan bir insan şöyle bir baktığında Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki kan davasını bitirilmesi çok daha mühim bir mesele de olabilir. Çünkü Medine hiç terörden başını kaldıramamış. Arap kabileleri hep birbirini yemiştir. İki can server Efendimiz zuhur edince Evs ve Hazreç kabileleri kardeş olmuştur. Senelerce devam eden kan davaları, kan savaşları bitmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bilmiyorum. Yani biz gelemedik daha. Medeniyete nasıl gireceğiz? Yani Medine'nin, Medine-i Münevver'deki o devletin kanunlarını anlamamız için en önce bizim Resulullah'ı anlamamız lazım. İşte biz anlayamadığımız için, tercüme ve satır aralarında kaldığımız için, satırın arkalarındaki, maverasındaki Sadr-ı Muhammedi'yi göremediğimiz için böyle müsteşrikler, oryantalistler gibi bazen yanlış ifadeler kullanıyoruz. Haşa, bu ifadeleri kullanan insanlar o şeyde değiller. Fakat şöyle bir insaf edilmeli. Kişinin ne okuduğuna, ne yazdığına şöyle bir bakmalı. Evet.
İslam'ın ırk, dil, sınıf ve coğrafi ayrılıkları tanımayan kardeşlik müessesesi böylece tarihte ilk defa gerçekleşmiş oldu. Ancak bununla her şeyin bitmediği muhakkaktı. Medine'de yalnız Müslümanlar yaşamıyorlardı. Bu yeni muhitte Museviler, müşrik Araplar ve bazı Hristiyanlar da vardı ve haliyle mütecanis olmayan bir manzara arz ediyorlardı.
Yani birbiriyle uyuşmayan, etmeyen bir durum arz ediyor. Bir işaret ediyorsun galiba, bir ara vereceğiz.
Eyvallah.
Ama aradan evvel şunu hatırlatayım veya konuşalım. Dikkat çekici olduğu için başkalarına sulh getirmeye çalışan veya tebasını rahat ettirmeye çalışanlar ilk önce birbirini sevmekle işe başlamalı. Birbirini sevmeyen toplumlarda huzur, birbirini sevmeyen toplumlarda kanunun tatbiki ve o kanun tatbikatından beklenen saadet ve adalet asla zuhur etmez. Kanun koyarsın, her türlü açığı gediği ayarlarsın. Fakat birbirini sevmeyen insanlar her an o ihanete teşne olarak yaşadıklarından o kanunların arkasına sığınarak size kanunsuzların bile yapmayacağı adaletsizliği yapabilirler. Birbirini sevmeyen toplumlarda hep bu zuhur etmiştir. Kanunların ve adaletin zemin bulması, birbirine güvenmek, birbirine güvenmenin getirdiği sevgiyle devam eder ve mümkündür. Resulullah Efendimiz de Mekke-i Mükerreme'de imani esasları kaim kıldı. İman nedir? İşte o emniyettir. Hangi emniyettir? Kulun kula emin olması, Allah'a tam bir emniyetle iman etmektir. Ve aman ya Rabbi diye onun iman sınırlarını kabul etmektir. Böyle bir toplum birbirini sevmeye ve birbirini sevdikten sonra birbirine mesut bir şekilde yaşamaya da Allah tarafından muvaffak olur. Medine'yi şereflendiren Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir şehre, bir beldeye peygamberin gelişi nasıl olur? Onu her haliyle bir şehrin çehresinde, insanların çehresinde tamamıyla gösteren, aşikar eyleyen Hazreti Fahri Alem, bunu bir kayıt ve kuyut altına da alacak. Bundan sonra da adaletten dem vuran, medeniyiz diyen ve medeni olmaya çalışan insanlara da bir kıstas, bir şablon çıkartmış olacaktır. O mevzuyu işliyorduk. Lütfen siz devam ediniz. Vaktimizi öyle değerlendirelim.
Medine'de yalnız Müslümanlar yaşamıyorlardı. Bu yeni muhitte Museviler, Müşrik Araplar ve bazı Hristiyanlar da vardı ve haliyle mütecanis olmayan bir manzara arz ediyorlardı.
Evet, Müslümanlar yaşamıyorlardı deyince Müslümanlar yaşamıyordu şeklinde söylenmesi belki olabilir. Bugün nedense böyle bir hatalardan gidiyor iş. Neyse, fazla karıştırmayalım, devam edelim.
Buna bir de Arap kabileleri arasında tükenmek bilmeyen rekabet ve çatışmaları, Yahudilerle Araplar arasındaki anlaşmazlıkları katarsak bu yeni muhitin ne büyük bir karışıklık içinde olduğunu kolayca anlayabiliriz. Meselenin asla küçümsenmeyecek bir başka tarafı daha vardı. O da Mekkeli müşriklerin her an Medine üzerine yürüyebilecekleri hususuydu. Aralarında devam eden soğuk harp her an sıcak harbe dönüşebilirdi. İşte Peygamber Efendimizin önünde böylesine mühim meseleler duruyor ve bunlar hal çaresi bekliyordu.
Evet.
Bu yeni muhitte Müslüman olmayan unsurlarla anlaşmak, cemiyette bir teşkilatlanma ruhu ve havası getirmek icap ediyordu.
Evet, o icabı da en güzel şekilde yaptı Fahri Alem. Çünkü baktı, böyle bir şey icap ettiği. Evet, peki hala oldu. Hadi bunu da şey yapalım, geçelim bugün, evet.
Adli, askeri, siyasi bir takım esasların tespitine lüzum vardı. Henüz hicretin birinci yılı bitmiş değildi. Resul-i Ekrem Efendimiz, bütün Medine ahalisinin temsilcilerini Enes bin Malik Hazretlerinin evinde bir araya topladı.
Herhangi bir müessese düşünün. Bu ufacık bir bakkal dükkanı da olabilir, herhangi bir holding de olabilir, bir ev olabilir. Bu evin kapısı vardır, girişi vardır, çıkışı vardır. Yenecek yer bellidir, oturulacak, yatılacak yer bellidir. Defacit yapılacak yer bellidir. Nasıl oturulacağı, nasıl kalkılacağı, nasıl giyileceği, elektrik, suyu kendine ait bir müessese işte. Kurulmuş bir şey vardır. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şehre geldi. O şehir artık Resulullah Efendimiz teşrif ettikten sonra artık şehir denmiyor ona. Resulullah'ın gelmesi bir devlettir zaten. En büyük devlet Allah Resulü'nün teşrifidir. İmanın bize verilmesidir. Hani bazen soffa duası yapılır. Eski böyle anneannelerimizden, babaannelerimizden duyduğumuz dualar vardı. Devamı devlet, nasibi cennet, bakai iman, rızai rahman diye söylenir. Bazıları o devamı devlet deyince, mesela işte Rusya'da, başka bir yerde falan bazı dua eden kişiler devamı devleti söylemezler. Neden efendim? Niye söylemiyorsunuz? Şeymiş o, başlarındaki rejimin devamını kastediyormuş da o yüzden söylemiyormuş yemek duasında. Bu tabii bir şeyliktir yani, eblehliktir, ahmaklıktır. Devamı devlet diye dua ettiğimiz, bize Allah Teala'nın verdiği iman devletidir. Bundan daha büyük bir devlet yoktur. Devlet nedir? En muhkem olan, en büyük müesseseye devlet dersin halk arasında. Senin devletin nedir? Senin en büyük müessesen, senin gerçek kimliğini ortaya koyan imanındır. Devamı devlettir. Anlatabiliyor muyum? Resulullah Efendimiz en büyük devlettir. İmanın bütün umdeleriyle tecelli ettiği zat-ı alidir. Onun zaten nereye inerse insin, o kişiler içinde onun orada bulunması bir devlettir.
Eyvallah.
O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vücudu paki devlettir, sözleri devlettir, sünnet-i seniyesi hepsi bir devlete azimdir, berekettir. İşte Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki Medine-i Münevvere'de, Mekke'de anlaştığımız gibi biz sana tabiiz diyorsunuz. Peki, bu beldenin kendine ait bir şekli olması lazım. Nedir? Ne şekli varsa, yemesi, içmesi, tarımı, dini, inancı, askeri, adli, örfi, neler düzenlenmesi gerekiyorsa bir Resul'ün burada bulunduğunun en güzel şekilde ortaya konulması lazımdır. Bir nizam ve intizam olması icap eder. Bir nizam ve intizam görürseniz, ki kainatta böyledir, hemen o nizamı ve intizamı koyanı hatırlamaz mısınız? Darmadağınık bıraktınız evi, bir geldiniz baktınız ki her şey düzenmiş, ütülenmiş, yıkanmış. Ya kim geldi diye sormaz mısınız? Fahri alemin geldiği nereden anlaşılacak? Nizam ve intizamından anlaşılacak. Burada bir Resul var. Burada bir farklılaşma var. Ta başında konuştuğumuz mekanın taşıdığı maneviyata göre çehresini değiştirmesi. İşte bunun büyük bir belde olduğunu düşünelim. Yaşanılan yer olduğunu düşünelim. Tabii ki o çehre de değişecektir. Çünkü Resulullah gelmiştir. Medeniyet gelmiştir. Resulullah Efendimiz o arz-ı betayı, Yesrib denilen yeri Medine yapabilecek. Hem nuruyla hem kanunuyla, medeniyet ölçüleriyle bunu bir şekle getirecek şeyi ne yapmıştır? Hazreti Enes bin Malik'in evinde toplantı yapıldıktan sonra o mecliste maddeler halinde bunun nasıl bir şey olması gerektiğini, muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın teyidiyle işini ve onun emri olmadan, onun ilhamı ve vahyi ilahisi olmadan yapmayan Hazreti Fahri Alem bu kanunları da ona göre tespit etmiş ve dünya tarihine işte medeni kanunun esası olacak medeniyeti Resulullah Efendimiz orada beyan etmiştir. Niye efendim İslam tarihi demediniz de dünya tarihi dediniz? Dünya tarihi hem bunu tespit ettiği için mi, yoksa hakikaten dünya tarihini mi etkilemiştir? Evet, dünya tarihini etkilemiştir. Bunu ben söylemiyorum. Çok büyük hukukçular, iki tane hukuk kitabı okuyup da hukukçuyum diyenler değil. Gerçekten bu sahada büyük üstadlar, Roma hukuku diye konuşulan, İsviçre vesaire hukuku diye konuşulan kanunların hemen hemen birçoğunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i taklit eden toplumlar tarafından yapıldığını, yani şu anda konuşulan Roma hukukunun temellerinin bile işte şimdi okuyacağımız Medine-i Münevvere'deki kanunlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz Resulullah Efendimiz'in medeniyetini anlatırken de, savunurken de bilmeden savunuyoruz. Roma hukukuna küfrederken de bilmeden küfrediyoruz. Bu da durumun vehametini ortaya koymak için herhalde yeter. Buyurun.
Eyvallah. Yapılan konuşmalar neticesinde bu prensipler tedvin edildi ve derhal yürürlüğe kondu. Mühim maddeler yazıldı ve taraflarca imzalandı. Bu maddeler, Hazreti Resulullah'ın başkanlığında teşekkül eden ilk İslam devletinin anayasasıydı. Hatta bu vesika aynı zamanda bütün dünyada yazılı ilk anayasayı teşkil etmekteydi. Tedvin edilen bu anayasayla Medine halkı artık diğer insanlardan ayrı bir millet teşkil etmiş oluyordu. 52 maddeden ibaret olan İslam Şehir Devleti'nin ilk yazılı anayasasının birinci ve ikinci maddelerinde şöyle deniyordu.
Şimdi ben Deniz yine, yani Allah affetsin, İslam Şehir Devleti. Şimdi bir kere biz insanları güldürmeyelim. Yani İslam Şehir Devleti diye çevrilmez bu. İslam Şehir Devleti. Şehir ne? Motomot Arapçadan çevirirseniz böyle olur. Nasıl olur? Şehir Devleti deyince Devletül Medine. Medine Devleti. Medine devlet devlet, Medine şehir demek. Çevir aşağıya, şehir devleti oldu. Hayır efendim. Medine ismi alemdir. Alem. Alem olmuş. Yani artık bir yere, bir kişiye, bir efendim mekana alem olmuş isimler tercüme edilmeden konulur. Mesela şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir metin var. Arapça metinde diyor ki Gara'a Fatih fil medreseti. Fatih okudu medresede, mektepte, değil mi? Şimdi tercüme ediyorsun bunu. Kara'a okudu demek. Fatih ne demek? Kelime manasında açıcı, fetheden. Evet, fetheden okudu, açıcı okudu medresede mi dersiniz? Yoksa o isim alem olduğu için bana Fatih medresede okudu mu dersiniz? Tabii ki Fatih medresede okudu dersiniz. Öteki türlü okununca işte bazı aklı evveller yazıyor. Suretül Bakare'ye inek suresi, Ankebut suresine örümcek suresi yazanlar var ya. Ankebut diye ona konulmuştur. Ankebut'un manası ne? Onu da İbranice'den kökün örümcek. Örümcek ne? Ördüğü için denilen bir şey. Bir çıkamazsın işin içinden. O kendine göre bir şey alem olmuş. O isim tercüme edilmez. Bakara suresi dersin. Bakara suresi dersin. İnek suresi diye çevirmezsin. Alem olmuştur çünkü o. Anlatabiliyor muyum? İki can serveri ismi Muhammedur Resulullah denildiğinde o ismi de çevirmen lazım o halde. Yusuf'a şöyle dediğinde, Yakup denildiğinde Yakup'un kelime manasını, Yusuf'un kelime manasını vermen lazım. İşin içinden çıkamazsın. Bu teknik, tercüme tekniği hatasıdır. Dolayısıyla şehir devleti anayasası olmaz. Medine devletinin anayasası olur. Medine bir devlet kabul ediliyor. Devlet statüsüne. Medine şehir deme. Hayır. Medine medeniyetin sembolü olan yer demek. Onu taklit eden, medeni olmaya çalışan şehirlere Medine denir. Artık belli bir altyapısını oluşturmuş, kültürel bir seviyeye gelmiş yerlere kariye kasaba demezsin. Medine dersin, şehir. Yani bak, o şeyden, medeniyetten nasibini almış dersin. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla bunun Arapça karşılığı İslam şehir devleti değildir. Şehir devleti anayasası hiç değildir. Şehir devleti anayasası. Adam der ki, o zaman ben de ev devleti anayasası yapıyorum der. Hadi ayıkla pirincin taşını veya hiç taşını ayıklama, öyle kalsın. Ha, enteresan bir durum. Şehir devleti değil, Medine devletinin anayasası.
Eyvallah.
Tamam mı efendim?
Eyvallah.
Hasbunallahu ve ni'mel vekil.
52 maddeden ibaret olan Medine devletinin ilk yazılı anayasasının birinci ve ikinci maddelerinde şöyle deniliyordu. Bu kitap, yazı, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kureyşli ve Yesribli müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla, yine onlara sonradan katılmış olanlar ve onlarla birlikte cihad edenler için olmak üzere tanzim edilmiştir.
Evet, yine yani bugün demek ki böyle bir hatadan dolayı, yani bu kitap bu yazı Resulullah Efendimiz'in şöyle şöyle şunlar için yazdırdığı yazıdır gibi geçiyor değil mi yazı? Hayır, bu anayasa metni, bu tercüme edilirken böyle tercüme edilir. Bu anayasa metni, ne, o metin niye yazılıyor? Şiir için mi yazıldı? Hayır. Mesela telgrafa da bir şey yazdığınızda, cep telefonuna bir şey attığınızda, mektuba yazdığınızda, duvara yazdığınızda, hepsi, beze yazdığınızda ayrı bir şey vardır. Beze yazarsan afiş dersin. Duvara yazdıysan bilinen mi dersin. Telefonla yaz, mesaj dersin. Başka türlü yazdıysan telgraf dersin. Mektup attın, mektupta yazdım dersin. O yazdığında hikaye anlatıyorsan hikaye yazdım dersin. Burada olduğu gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu yazı değil. Bunun adı bu yazı değil. Durumuna göre yine tercüme şekli alır. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde, estağfirullah. Ey iman edenler, sizden evvelkilere emrolunduğu, farz olunduğu gibi sizlere de oruç emrolunmuştur, farz kılınmıştır. Şimdi burada furiza kelimesiyle gelmiyor. Nasıl ki kütübe aleykum siyam yazılmıştır. Ketip. Fakat kütübe aleykum siyam dediğinde oruç size yazıldı denmez artık ona. Oruç size farz oldu denilir. Aynı bunun gibi bu metin ne diyeceksin? Ne metin, neyle alakalı? Kanunla alakalı. Kanunun metni ne denir? Anayasanın bu maddesi denir ve bu anayasa metni. Bu anayasa metni iki cihan serveri Resulullah Efendimiz tarafından hem Kureyşli ve Yesribli müminler, Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla, yine onlara sonradan katılmış olanları da içine alacak şekilde daha sonra cihat edenler olmak üzere tanzim edilmiştir. Yani bu anayasayı Resulullah'ı kabul eden kişiler kabul edecek diye yazmıştır Resulullah. Resulullah'a nasıl iman edip kabul etmişlerse bu kanun ve esaslarda Resulullah'a tabi olmak adına kabul edecek olan mücahidiz, biz müminiz diyenler için Allah Resulü tanzim etmiştir diyor. Değil mi efendim?
Eyvallah.
Evet, buyurun.
İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir topluluk teşkil ederler. Bu anayasaya göre Medine halkı inanç farkı gözetmeksizin diğer milletlerden ayrı bir millet teşkil etmekte ve ayrı bir topluluk hüviyeti taşımaktaydı.
Evet, birbiriyle kendi kanunu, hukukunu tespit edemeyen, birbiriyle kendi muhabbetini teessüs edemeyen insanlar hiçbir zaman ne kendilerine ne cemiyete yön veremezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ilk önce metinde zikri geçen müminlerin ayrı bir millet, ayrı bir statüye sahip olduğunu beyan ediyor. Bu statüyü nereden alıyor? İnsanlık olarak almıyor. Yani onlar ayrı insan, biz ayrı insan değil. Hayır. Ama onların kendine ait bir inançları var. Her eti yemiyorlar. Her türlü ticareti kabul edemiyorlar. Onlarda faiz yok. Onlarda şu yok. Onlarda bu yok. Dolayısıyla ya nasıl bir insansınız diye bir sual sorulmadan evvel buyuruyor ki Canserver Efendimiz, bu Allah'a iman eden bir topluluk olduğu için, o inanç üzere yaşadıkları için başka milletlerin hukukuyla karıştırılmaz. Ama ne demek bunun akabinde? Fakat bu sisteme inanan şu topluluk var ya, sizin de özlediğiniz refahı size verecektir manasına gelen metin devam edecektir. Evet.
Hazreti Resulullah ayrıca Medine etrafında bulunan kabilelerle, özellikle Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerinde ikamet etmekte olan kabilelerle derhal dostluk tesis etmek yoluna gitti ve onlarla anlaşmalar imzaladı. Yine Müslümanlar, şehrin yerli halkı Yahudiler ve diğerleriyle münasebet halinde bulunmak mecburiyetindeydiler. Bu sebeple kurulan devletin anayasasında onlara da haklar tanındı.
Yani mecburiyetindeler derken, bu mecburiyetleri orada beraber yaşadıkları mecburiyeti, siyasi konjonktür işte onu icap ettiriyor falan. Bunlar tabii olması gereken şeyler. Fakat esas olması gereken şey İslam'ın kendi inanç sisteminden kaynaklanıyor. İslam nasıl bakıyor? Biz hilkatte beraberiz, hakikatte biraderiz. Biz yaratılışta Adem'le Havva'dan geldik, beraberiz. Sen de insansın, ben de insan. Bizim yaşadığımız toplulukta, madem ki insan topluluğundayız, İnsan gibi yaşamak herkesin hakkıdır. Hakikatte beraberden de öte biraderiz, kardeşiz. Ama o hakikate gelirsen, ben bu hakikate gelmeyeceğim, ben bu dünyada yaşamak istiyorum. Tamam, beraberiz. Beraberliğimizi bozmayalım. İnancı, imanı, İslam'ın getirdiği bu hüküm cari olduğundan o mecburiyette Yahudilerle anlaştılar. Yoksa Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mecburuz şu Yahudilerle iyi geçinelim gibi bir şeyleri yoktu. Eğer böyle olsa idi, Beni Kureyze, Beni Mustelik gazalarını yapmaz. Mecburiyetten değil, merhametlerinden ve teessüs etmeye gayret ettikleri, son nefeslerine kadar da bunu mükemmelen ifa ettikleri iman gereğinden başka bir şey değildi bu. Bu mecburiyet.
Anayasa metnini konuşuyorduk.
Evet, en son Medine-i Münevvere'deki Yahudileri de içine alacak şekilde kanunlarının teşekkürü, kanunların konulması mevzunu konuşuyorduk. Orada kalmıştık. Metne devam edelim, yoksa bu akşam bitmeyecek bu iş.
Eyvallah. Evet. Buna göre onlar da, yani Yahudiler de Müslümanlar gibi yeni devletin vatandaşı sayılıyorlardı. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem büyük basiret ve siyasi inceliği Yahudilere bahşettiği fermanda görülür. Bu fermanda diğer hususlar arasında onların da bizzat Müslümanlar gibi yeni devletin vatandaşları olduğu, Yesrib'deki iki kabilenin bir tek millet teşkil ettiği, suçların dinlerin ahlakına göre cezalandırılacağı...
Bakın çok önemli bu. Suçların ne diyor?
Dinlerin ahlakına göre cezalandırılacak.
Dinlerin ahlakına ve ahkamına göre. Bir Yahudi bir suç işledi mesela. Kendime göre kanun tatbik edebilirim diyor. İstersen ama diyor. İstersen ne yaptı? Hırsızlık yaptı. Ben kendime göre bir kanun tatbik edebilirim. Fakat sen dersen ki hayır, bizim dinimize göre bu adama şöyle yapılması lazım. Mesela Yahudilerin şeyinde de yine vardır ki bir adamın elini kesti birisi. Ona karşılık eli kesilir. Şimdi diyor ki mesela şöyle düşünün ki şöyle bir devlet var. Diyor ki ben buna ceza veririm. 10 gün hapis yaparım. 10 ay 10 yıl hapis yattırırım. 40 tane sopa vururum. Bu benim kanunum. Ama diyor ki sen dini yaşamakta hürsün. Bak. Resulullah Efendimizin getirdiği şeyi konuşuyoruz. Şimdi konuşmuyoruz yani. Şimdi falanca filanca ülkeden bir haberi yayınlamıyoruz. Biz 1400 sene evvel Resulullah'ın koyduğu esası konuşuyoruz. Fakat diyor ki sen olabilir. Diyebilirsin ki benim dinim bunu emretmiyor. Bu adam birisinin elini kesti, ben de bunun elini keseceğim. Benim dinim de böyle. Mesela Yahudilerde rejim cezası vardır. Nedir rejim? Taşlama cezası vardır. Alenen zina eden bir kişi yakalandığında taşlanır. Böyledir. Yani şeyin Tevrat'ın hükmüne göre. Şimdi biz bunu böyle yapacağız. Yok yapamazsınız demiyor. Diyor ki senin dinine mensup olan kişiye senin dinine göre ceza vermek istiyorsan verirsin, hürsün diyor. Benim vatandaşım olarak. Dinini istediğin gibi yaşayabilirsin sen diyor. Bak şimdi. Değil mi?
Eyvallah.
Ya. Evet, devam et.
İhtiyaç hasıl olduğu zaman her iki tarafın, Müslüman ve Yahudilerin yeni devleti müdafaaya çağrılacağı, gelecekte zuhur edecek anlaşmazlıklar hakkında Resulullah tarafından karar verileceği yazılıydı. Ayrıca bu anayasa metninde harple ilgili madde de ilgi çekicidir. Vuku bulacak herhangi bir harpte, harp masraflarını kendileri karşılamak şartıyla Yahudiler Medine şehir devletinin müdafaasına katılacaklardı.
Evet, paralarını biz tanzim ediyoruz diyor İki Cansever Efendimiz. Peki olmasa şehire girildiğinde efendim o tahribat olduğunda, o devlet tahrip olduğunda oranın vatandaşı da mağdur olacak. Size şöyle bir kolaylık yapalım. Tamam, siz belki para harcamayabilirsiniz. Harp masraflarınızı biz karşılarız ama hiç olmazsa aynı yerde, aynı mekanda bulunuyoruz. Dolayısıyla siz de bizimle beraber savaşmak durumunda olabilirsiniz. Bu bizim inancımızdan dolayı size yapılmış bir tazyik de olabilir ama neticede kaybedersek hepimiz kaybederiz. Bizden dolayı hadi böyle bir tasallut olduğunu düşünelim. Biz savaş masraflarınızı tazmin ederiz. Ayrıca elinizi cebinize atmazsınız. Fakat bizimle beraber olduğunuzu dışarıdan gelen tehditlere göstermek zorundasınız. Evet, bu işte medeniyet. Medeniyeti anlatıyor. Evet.
16. maddesine göre tabi olmaları şartıyla Müslümanların yardım ve müzaheretlerine hak kazanacakları tespit ediliyordu.
Yani eğer tabi olurlar, bir hükümlere şey yaparlar, eğer zorluk çıkartmazlarsa müminlerden ticari olarak, mal olarak, zahire olarak yardım da alabileceksiniz diyor. Yani bırakın vergi vermeyi şimdiki zamanda. Hayır, biz size zorluk çıkartmıyoruz derseniz, böyle tabi bir şekilde güzelce gidersiniz, hakikaten sizinle beraber yaşanır bir halde bir durum sergilerseniz, dostunuzu gösterirseniz, müminlerden size ticari olarak yardımlaşma. Al şu pazarda sen de biraz çalıştır. Al şu kervan, sen bu kervana mal katamıyordun ama seni bu kervana alalım. Al şu kadar işte ununu, tuzunu vesaire neyse sana yardımda bulunalım şeklinde yardım alacaksınız diyor müminlerde. Çünkü bu bizim adeta üzerimize bir borç gibidir. Siz bizimle beraber olduğunuzu gösterdiniz, biz de bunun altında kalmayız dercesine teşvik edici hükümler. Yani bugün insanların ya ne yapalım da biz şu cezalarla ağırlaştıracağımız yerde insanların sevebilip kendilerinden sahiplenebileceği bir anayasa yapalım diye çırpındıkları vakitleri düşünüyoruz ya şimdi. Bu yapılmış yani. Bu yapılmış. Yani keşfi kadimle insanlar şu anda belki vakitlerini geçirebilir. Keşfi kadim geçmişteki şeyleri keşfetmektir. Yoksa yeni bir şey yok yani. Yeni bir icat yok. Bak ne kadar özendiriyor. Özendirici tedbirlerle kendi insanını kucaklayan anayasayı yapıyor. Zaten öyle yasaya hem çok önemli bir direk olduğu için ana yasa denmiştir. Hem de bütün herkesin sinesinde rahatça yaşayabildiği için ona ana yasa denmiştir. Evet.
Aynı zamanda dışarıdan gelecek herhangi bir hücum karşısında da beraberce Müslüman ve Yahudiler şehri müdafaa edecekler. Bu hususta birbirlerinin yardımına koşacaklardır. bu hücum ister Müslümanlara ister Yahudilere olmuş olsun.
Yani Yahudiler bir yerde nifak çıktı. Kervanlarına, Yahudi kervanlarına birisi saldırdı. Onlar da karşılık verdi. Adamlar topladı mesela diyelim. Topladı, getirdi bütün ordusunu, Yahudileri tehdit ediyor. Bana ne, sizin meseleniz demeyecek diyor Müslümanlar. Beraberiz ya, sizi savunacağız diyor. Hem de bak dikkat et, orada şu madde diyor. Müslümanların parası, savaş masrafları tazmin edilirse Yahudileri korurlar maddesi de yok. O da çok enteresan. Yani biz sizi himaye etme vazifesini yaparız Allah'ın izniyle. Bir herhangi tehdit olduğunda biz size savaş masrafınızı da veririz, yanımızda olursunuz. Ama siz tehdide uğradınız, siz de bizim savaş masraflarımızı verin de biz de sizinle beraber o düşmana karşı koyalım. Yok. Yok, biz beraberce sizi savunuruz diyor anayasada. Evet.
Bu maddeler ışığında Müslümanların ehli kitaptan olan Yahudilerle ittifakını görmekteyiz. Burada ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara tamamen bir din ve inanç hürriyeti tanınmıştır. Böylelikle ehli kitap arasında kitapsız olan müşriklere karşı hiç olmazsa asgari müşterekte birleşme esası getirilmiştir ve bunun içinde Müslümanlarla birlikte Yahudiler ilk anayasada zikredilerek bunların birlikte tek camia teşkil ettiklerinden söz edilmiştir.
Şimdi Medine-i Münevver'de yaşayan müşrikler bu arada boynu mu vurulmuş? Kesilmişler mi? Yahudilerle anlaştı müminler, ehli kitapla anlaştı. Şimdi Medine'de müşrik yok mu? Var. Bunlar ne oldu bu arada? Dini hürriyet şu şekilde bakın. Müşrik demek zaten nizam ve intizam tanımayan adam demek. Bunlar tarihte de günümüzde de her zaman Allah'ın nizam din nedir? Kalabalıkları uyutmak için afyondur mantığını güden insanlar her zaman problem olmuştur. Ve niye olmasın? Tabii olacaktır. Bir insanın ahirette hesap verme korkusu yoksa, ahiret diye bir şeye inanmıyorsa niye yapmasın ki? Ha yapmıyorsa aptallık. Yani hesabını vermeyecek olsa işte karşısında duruyor. Şu an elini uzatsa bir kişinin malı, şu an elini şu tarafa indirse birisinin malı, ırzı, namusu, aşağı tarafı hortumlanması, yukarı tarafı binlenmesi yapacaktır. Kitaba da söver, Allah'a da söver, hizmet edene de söver, hepsini yapacaktır. Niye yapmasın ki? Hesaba inanmıyor çünkü. Bu gibi insanlar nizam bozduklarında onu nizama ve intizama davet edecek şekilde veya en azından pisliğini, necasetini, fesadını cemiyetin diğer taraflarına bulaştırmayacak şekilde izole edilir. Eğer çok çok azgınlığa devam ediyorsa izale edilir. Kaydedir bu. Bunu herhangi bir A devletinin B fırkasındaki olan bir şey için her zaman böyledir. Her zaman hangi devlet olursa olsun, şu veya bu, kendi tebası içerisinde kendinden daha kuvvetli veya kendi kuvvetini, kendi otoritesini bozabilecek ve tehdit edebilecek hiçbir sisteme, velev ki ak kaşık gibi olsun sütten çıkan, asla müsaade etmez. Otorite vardır. İki Cihan Serveri Efendimiz bu otoriteyi genel kahır ekseriyet olarak Yahudilerin bulunmasıyla ve Müslümanlar olarak bu otoriteyi sağlıyor. Arada müşrikler öldürülsün mü? Hayır. Müşrikler de bu kanunları tanıyarak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama kalkıp da oradan la ilahe illallah diye bağırıldığında hayır yoktur diye bulaşmaya kalkmasınlar. Yahudilerin ve Hristiyanların malını çalıp çırpmaya kalkmasınlar. Manasına yapılmış bir şeydir bu. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Yahudiler ve Hristiyanlar, Müslümanlar bir camia oldu. Geri kalana toptan ayrı bir camia. Öyle bir şey yok. Bir camia da olmamıştır Yahudilerle Hristiyanlar. O da ben denize göre çok yanlış bir ifadedir. Yahudiler ve Hristiyanlar ve Müslümanlar bir camia değildir. Camia birbirini ortak özelliklerle tanıyıp birbirine inandığı şeye iman eden kişilerin oluşturduğu topluluğa camia denir. Bunu toplayan yere de cami denilmesinin sebebi budur. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Nedir? Bir topluluk olarak karşılığına çıkmış. Bir yani toplum yani bir otorite olarak karşıdan gelebilecek dağınık sesleri bastıran bir otorite görünümünü vermiştir. Değişik dinlerden oluşan kişilerin oluşturduğu bir meclis gibi, bir heyet gibi. Anlatabiliyor muyum? Ve toplumu da bir şekilde uzlaştırmak ve kanunun da her tarafa yayılması için de büyük gözüken kitleleri birleştirmiştir. Dolayısıyla böyle bir şeyi topluluğu tehdit etmeye cesaret etmek için daha fazla düşünür hale gelmiştir müşrikler. Yahudilerle, Hristiyanlarla hepsiyle bunlar beraber olmuşlar. Aynı kanun çerçevesinde yaşıyorlar. Biz de şimdi böyle elimizi kolumuzu sallayarak giremeyiz artık demek durumuna gelmişlerdir. Tamam.
Eyvallah.
Zaten devletin de bir görünüşü nedir? Kendi içindeki birlik ve beraberliği kanunlarla sevmek mecburi değildir. Fakat saygı mecburidir. Sevemeyebilirsiniz. Fakat belli bir devleti oluşturduğunda o kanun ve nizam altında ne yaparsınız? Yaşarsınız. Bu kanun ve nizamı beraberce kabullenişiniz ve adeta ben vatandaşım, ben bu ülkenin vatandaşıyım dediğinizde ne yapmış olursunuz? Bu ülkenin vatandaşı olarak beğenirsin veya beğenmezsin ama kabul etmiş olursun. O senin kabul etmenden dolayı dışarıya bir devlet, bir millet, tek bir millet görüntüsü verirsin. İstersen 72 millet ol. Bir Amerika devleti olursun, bir Türkiye devleti olursun dışarıdan. Ama ben bunu kabul etmem, ben şunu kabul etmem diye çatlak sesler çok çıkarsa herhangi bir devlette, orada yaşayan insanların vatandaş olduğu veya eğer bu çok sesli bir şekilde konuşursa o devletin şüphe edilmesine yol açar ki ihanettir bu. İşte bu ihanetleri önlemek ve mani olmak için iki cansever efendimiz bütün kanuni esasları ne yapmıştır? Bu şekilde de tedbirlerle ortaya koymuştur.
Peygamber Efendimiz Medine'de tesis ettiği devleti düşmanlardan korumak için buranın yerlileri olan gayrimüslim ehli kitapla siyasi ittifak ve anlaşmalar yaptığı gibi inanç yönünden de bir ittifakın sağlanmasını temine çalışmıştır. Onları aralarında ortak bir kelime olan tevhid inancı üzere birleştirmek ve şirk ehline karşı inananlar paktını kurmak istemiştir. Nitekim bu gayeyi Medine içindeki ehli kitap için güttüğü gibi ehli kitap olan dış devletler için de takip etmeye çalışmıştır. Bizans İmparatoru Heraklius ve diğer Hristiyan prenslerine gönderdikleri davet mektubunda şu ayeti kerime ile onlara hitap etmiştir. Estaizu billah. De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin arasında müsavi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse o halde deyin ki şahit olun biz gerçek Müslümanlarız. Bizzat Resul-i Ekrem tarafından yazılı anayasayla himaye ve yardıma mazhar olan kitap ehli ne yazık ki anlaşmanın şartlarını bizzat kendileri bozmuş ve lehlerindeki şartların ortadan kalkmasına böylece yol açmışlardır. Anlaşmada Medine devleti içinde bulunanların birbirlerinin aleyhinde bulunmayacakları şartı, birbirlerinin düşmanlarıyla anlaşmaya varmayacakları maddesi yazılıyken, onlar, Yahudiler, Medine'nin müşriklerinin taarruzlarına hedef olduğu çok nazik bir sırada baş kaldırdılar, daha yeni yeni teşekkül eden ve yeni yeni yerine oturan bir devletin aleyhinde tertipler düzenlemeye başladılar.
Evet.
Tabii ki bu doğrudan doğruya onları Müslümanların himayesinden mahrum bırakıyordu. Görüldüğü gibi bu anayasa kurulan yeni bir devletin birçok müessesesi hususunda hükümler taşımakta, her meselede istikametli çizgiler çizmekteydi. Bu anayasayla İslam hayatının yeni bir safhasına başladı. Maddi ve cismani ile maneviyatın karışması ona kendine has bir çizgi getirdi.
Şimdi evet yine bizim arada bir zuhur eden ne diyelim buna? Yani hakikaten bugün hata düzeltmeye biz doyamadık ama metindeki hata da devam etmekte yani. Şimdi İslam ne olmuş? Kendine has ne buyurdunuz? Ne dediniz orada?
İslam hayatının yeni bir safhasına başladı.
İslam hayatının yeni bir safhasına başladı. Yani İslam doğduğunda böyle değildi. Böyle bir şey yoktu. Ama gel gör ki Medine'de öyle bir şey geldi ki İslam Acayip bir durum, çehre kazandı. Ve ne oldu İslam'a? Okur musunuz?
Maddi ve cismani ile maneviyatın karışması.
Allah Allah. Bakın İslam'ın nereden nereye? Kuş misali. Bakın İslam ne hale gelmiş? Tamamen maneviyat kökenli olmasına rağmen bir anda zemini bulunca ne yapmış? Hemen devletleşmiş, hemen ne olmuş? Maddi ve cismani mi olmuş?
Eyvallah.
Harmanlanmış bu, değil mi? Acayip güzel bir şey çıkmış ortaya. Bakın nasıl başladı halbuki, değil mi? İstirham ediyorum yani Allah rızası için. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i incitmekten usanmadığımız gibi onu okurken bile incitmeye devam ediyoruz. Yani böyle veda olmaz ama galiba alıştık bu sıralar böyle tuhaf tuhaf vedalaşmalara. Cenab-ı Hak encamımızı hayır eylesin. Bakın amin. Şu önümüzdeki gün Berat Kandili. Berat Kandili münasebetiyle esasında bu kandil geceleri hasat mevsimidir. Ekim mevsimi değildir. Ama Cenab-ı Hak lütfetsin. İnşallah hiç layık olmasak da hasat yapacak bir hal bize ihsan eylesin. Ve güzel şeyleri toplayalım. Bu gece yüzü su hürmetine Cenab-ı Hak bütün hatalarımızı, seyyiatımızı hasenata tebdil ve tahvil eylesin. Ve inşallah saidlerdensek, Cenab-ı Hakk'ın maddi ve manevi saadetine erdirdiği kişilerdensek, bak biz bile bozulduk, maddi ve manevi saadetine erdiren diyoruz. Saadet demek zaten maddi ve manayı içine almaz mı? Ama ille biz maddi perestlik ve maddeleşmek belasıyla münevves olduğumuz için, çirkinleştiğimiz için, karardığımız için illa o maddi kaydı koymak zorunda hissediyoruz. Saadet Allah'ladır. Allah'la olan bir insanın maddesi manası birbirinden ayrılır mı? Dünyanın Allah'ı, maddenin Allah'ı ayrı, maneviyatın Allah'ı ve Rabbi ayrı mıdır? Böyle düşünenler putperestlerdir. Cenab-ı Hak saidlerdensek, saadete erdirdiği kullarındansak, ki saadet onunla olur, bizi onsuz bırakmasın.
Amin.
Ve onunla beraber olan defterde, kayıtta olan o kitapta, o mübarek kitapta, hep onunla beraber olmak üzere kaydımızı tazeleyelim. Ama bu gece yüzü su hürmetine, eğer şakilerdensek, ki şakavet iliklerimizden, tırnaklarımızdan, tüylerimizin dibindeki tel yerine, adeta her yerimizde şakavet akıyor. Nasıl sait olacağız bilinmez. Fakat Allah, Cenab-ı Hak bu geceler yüzü su hürmetine, şakavetimizi, şaki oluşumuzu silsin de kendi kudret eliyle ve rahmani ve rahimiyetiyle inşallah silsin de bizi saidler defterine kaydeylesin. Melekleri de yeryüzünde ve gökyüzünde yaşayan cümle mahlukatı da bizi saidler olarak bilsin ve öylece inşallah huzuruna gelebilelim. Bu dualarla, bu niyazlarla sizleri ve bizleri Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ve merhametine tevdi kılıyorum. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi iki cihanda memnun eyler.
Amin.